Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadam.
Hocam siz de çok seyahat eden bir insansınız ama sizin seyahatleriniz daha çok ilim dağıtmak üzere böyle motivasyon konuşmaları yapıyorsunuz değişik okullarda.
Ben şey diyorum hocam, gönül gücü diyorum. Motivasyon Eyvallah. Kelimesi çok yabancı bir kelime bize. Moral kelimesi de aslında bize Fransızca. Bizim kelimemiz değil yani. Hı hı. Yani gönül gücü çok böyle. Bir de gönül kelimesi en çok kullanıldığı dil hocam. Gönül ve türevleri.
Evet.
Deyimler Türkçe.
Öyle olunca diyorsunuz.
Ha, biz yani ehli gönül insanlarız yani.
Eyvallah. Kendi kelimelerimizi.
Yani olmalıyız anlamında diyorum.
Kendi
yani.
Kelimelerimizi bırakıp da diyorsunuz sağa sola belirliyorsunuz.
Gönül gücünü yükseltmek yani amacımız.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizden. Hakikaten hocam böyle çok ihtiyaç var gençlerimizi harekete geçirmek, gönül güçlerini aktive etmek için.
Evet, evet.
Şimdi hocam şey okuyoruz Kimya Saadet kitabımızdan. Hocam bu turizmi konuşuyorduk açıkçası. Yani seyahat etmenin sebepleri, seyahat ederken neler yapılması gerekir? Bunları efendim konuşuyorduk hocam. Ve şöyle bir şey geldik madde 3'e geldik. Dinine zarar veren makam, mevki, mal, para, idare, amirliği ve dünya meşguliyeti gibi şeyleri bırakıp başka yere gitmek için yapılan yolculuktur. Hocam aklıma şey geldi bizim. İbrahim bin Ethem Hazretleri.
Evet.
Ya İbrahim bin Ethem Hazretleri hocam biliyorsunuz bir rivayete göre Belkin sultanı veya valisi neyse hocam. Ama çok yüksek yani sarayda yaşayacak kadar varlıklı bir insan iken sonra hocam şunu fark etmiş. Bu dünya meşgalesi sultanlık onu Allah'tan uzak düşürüyor. Hocam şöyle bir soru sorulabilir. Uzak düşünmediği zaman olmaz mı? O da olabilir değil mi?
Evet. İlla mesela Akşemseddin Fatih'in yönlendirmesi sultanlık yönündeydi. Yani bazı insanların da sultanlık yapması lazım. Dervişlik yapması onlar için yani bir bütün bir yaşamını dervişlikle geçirmesi onlar için uygun değil.
Zaten hocam bazı sufiler diyorlar ki bize malik değil, salik değil, malik padişah lazım. Herhalde Akşemseddin sözü olsa gerek hocam bu. Yani sultanın diyorum malik olması lazım. Mülk sahibi olması lazım. Salik olması, derviş olması gerekmez diyor hocam. Evet tasavvufu terbiye alıyorlar ama hocam böyle bir mürit gibi de değiller yani. Çünkü tek türlü hatta hocam bir rivayet var. Ebu'l-Vefa Hazretlerine geliyor Fatih. Tekkeyi hocam kapatmışlar o gün. Vefa'da tekkesi var ya. Sonra haber gönderiyor. Ya diyor buraya Ermenisi, Yahudisi geliyor da bu şehrin sultana niye gelemesin? Padişahım diyor. Burada öyle manevi zevk vardır ki. Buraya bir gelirsen bir daha çıkamazsın. Sen de Allah katında sorumlu olursun. Ben de sorumlu olurum. Sizin diyor sultana devam etmeniz lazım.
Ya ama da gelirsin diyor, bizi bozarsın.
O da var hocam. Şimdi hatırlayamadım.
Yani çünkü o kadar devletin başı koskoca şey geliyor. Padişah geliyor. İnsan gönlünü kaydırır yani.
Hocam öyle bir rivayet de var bir sufiyi sultanın bir ziyaret ediyor. İsmi hocam aklıma gelmedi. Hocam o akşam tekke doluyor. Birkaç gün yine doluyor falan. Bir gün diyor ki padişah şey efendiye benden diyor dile ne dilersen. Yani bir isteğin varsa söyle yapayım diyor. Var padişahım diyor. Nedir diyor. Padişahım bir daha tekkeme gelme lütfen diyor. Ya ne yaptık be hata mı yaptık suç mu işledik dediyse de yok padişahım sizinle alakalı değil diyor. Ya buranın diyor 30-40 tane kendince ihlaslı dervişleri vardı. Siz gelince sayısı 3'e çıktı belki. Ama çoğu buraya tekke olduğu için değil de size görünmek için geliyor diyor. Tekkemin huzuru kaçtı hocam dediğiniz gibi. Hocam var mı sizin de niyetiniz böyle şu İstanbul'u bırakıp gideyim de biraz daha?
Bu çoğu insanın hayalinde var herhalde ama bir kere İstanbul'un hakkını verdikten sonra gitmek lazım yani.
Hem öyle hocam hem bir de
İstanbul'un
hocam.
İstanbul'un da bizim üzerimizde hakkı var yani.
Hocam bir de zararlı olursa gitmek lazım diyor. Yani herkes gitsin demiyor mübarek.
Evet. Yani aslında sufiler hep böyle koşullu ve göreceli bir dil kullanıyor. Kişiye özel reçete. Mesela tıpta hocam şey ilkesi var. Bir doktor arkadaş mesela görüyoruz diyoruz ki ya bir yakınım var işte şöyle bir hastalığı var. Yok diyor hastalık yok hasta var. O hasta gelmeli ben onu görmeliyim. Niye? Diğer özellikleri neler? Onu bilmem lazım ki ona dayalı olarak bir şey söyleyebileyim yani. Onun için şey burada sufilerin kişiye özel reçeteleri çok büyük önem taşıyor. Sufi kitaplarından doğrudan mesela sufi kitaplarını kullanmaya kalkmanın da böyle bir riski vardır.
Hocam çok riski var çünkü sufiler hep hocam çok katmanlı konuşmuşlar.
Evet.
Her sözü hocam bir muhatabı var.
Evet.
Yani her söz herkesi ilgilendirmiyor tam olarak.
Aynen. Mesela tasavvufun hocam bir ara tanımlarını çalışmıştım. Sayısını tam hatırlamıyorum. 400-500 civarında tanımı bir araya getirmiştim.
1000-3000'i bulan şeyler de var.
Vardır yani. Şimdi mesela o tanımların büyük bir çoğunluğu muhataba göre yapılmış tanımlar. Niye? O ondan anlayacak yani. Bir kısmı da kendi makamına göre yapmış olduğu tarif. Aslında hepsi diyelim ki Everest Dağı'nı tarif ediyor ama Everest'in aslında o özelliklerin çoğunu taşıyor. Ama hangisinde sen dağcısın, o dağa tırmanırken hangi tarif senin için daha fazla yol göstericidir? Onu orada kullanmak lazım. Onun için yaşayan bir ustanın olması tasavvufta önemli bir şey. Aslında bu tasavvufa özgü bir şey değil. Bunu biraz garipseyenler oluyor. Mesela bu sanatta da böyle hocam. Müzikte de böyle. Sporda da bu böyledir.
Hocam yani. Benim bir orientezi bir tabloda çalışırken çok ilginç bir adamla karşılaştım. Bir İngiliz müsteşrik, oryantalist. Osmanlıca öğrenmek istiyor hocam. Kitap buluyor, sözlük buluyor ve öğreniyor hocam. Ama nasıl öğreniyor biliyor musunuz? Tersten öğreniyor. Sağdan sola yazılıyor ya Osmanlıca. Evet. İngilizce nasıl yazılıyor? Soldan sağa yazılıyor. Evet. Adam o İngiliz mantığında Osmanlıca öğrenmiş hocam. Ama bütün her şeyi tersten okuyarak öğrenmiş. Bir gün İstanbul'dan gelen misyonerler karşılaşmışlar. Demiş ki ben Türkçe biliyorum. Konuş bakalım. Hocam Çince gibi bir şey konuşuyor yani şimdi.
Bu nasıl
ya
Türkçe?
Hocam, bu nasıl Türkçe? Mümkün değil. Edebiyat ben kitapta öğrendim. Getir bakalım kitabı, oku. Kitap Osmanlıca. Okuyorlar. Bir bakıyor ki misyoner, İstanbul'da yaşayan o misyoner. Ya kardeşim diyor, sen diyor bu kitabı tersten okumuşsun. Ve diyor bu öğrendiğin hepsini unutacaksın şimdi. Hepsi yanlış. Şimdi hocam o
yüzden... Yani hece bakımından doğru ama her kelimeyi tersine söylüyor yani.
Yani hocam evet, nasıl yaptıysa ben de şimdi tam emin değilim. Hecesi de hocam belki ters. Harfler de tersine hocam çünkü.
Evet tam tersi. Tamam, mesela tersi. Ali Rıza Bayzan yerine ben İla Azır Nayzap.
Ooo ne kadar hocam ters bir şey değil mi?
Evet yani kendi anlar da başkası anlamaz yani.
Derin dersek hocam... Niret oluyor değil mi?
Evet.
Niye anlarsınız hocam? Şimdi bundan hiçbir şey anlaşılmaz. Şimdi hocam her dediğiniz gibi eseri, her mesleği bir usta ile öğrenmek lazım. Şeyh Efendi yani kastımız. Eğer hocam bu olmazsa sözler de birbirine karışıyor. Şimdi o yüzden hocam mesela yani Fatih Sultan Mehmet'in sultanlığı bırakmaması çok iyi bir tercih olmuş. Belki İbrahim bin Ethem de eğer devam etseydi sultanlığa hakikaten hakikati kaybedecek... Dünyaya dalacak olabilirdi. O yüzden belki sultanlık bıraktırıldı.
Yani tasavvufta hani hocam İbnül Vakt kavramı bir an yapılacak şeyin en iyisini yapmak ya. Yani aslında bunu şeye de uygulayabilirsin hayatta. Hayatta yapabileceğin iyi meslekler olabilir. Ama en iyisinin de hangisiysen orada olman daha iyi. Ya mesela en iyi doktor olacaksan hocam. Doktorluk da en iyi olacaksan. Senin mühendis olman biraz kendine yazık. Biraz da sen Allah'ın verdiği yetenekleri biraz boş harcamış oluyorsun yani.
Eyvallah.
Ya da müzik yeteneğin yok benim gibi. Kalkmışsın işte şarkıcı, türkücü olmuş. Olma ya.
Sınır işkence yapma.
Evet.
Şimdi birisi ezan okuyormuş. Ama sesi çok bad bir sesi varmış hocam. Demiş ki cemaatten birisi. Kardeş sen ne yapıyorsun? Ezan okuyorum demiş. Ne için? Ya Allah razı olsun için. Ya sen demiş Allah razı olsun için bir susa demiş. Başka birisi okusun demiş.
Evet.
Şimdi bazen bunu diyoruz. Hocam şimdi burada hani dedik ya eğer dinimizi yaşayamıyorsak maneviyatımıza kişisel gelişimimize engelse bir şehri terk etmek. Hatta hocam ülkeyi terk etmek diyorlar. İbn Acibe hocam bunu söylüyor.
Evet.
Yani atıyorum bir beldede yaşıyorsunuz. O beldede de savaş var, terör var. Can güvenliği hiç yok. Oradan da ayrılmak hocam caiz diyor sufiler. Hocam çok benim hoşuma gitti bu. Yani hocam biz bazen adetlerimizin ve geçmişimizin esiri oluyoruz.
Kesinlikle.
Bir yere doğduk ama orada hayat şartları çok uygun değil.
Evet.
Ya bir 100 kilometre ilerisinde daha uygun şartlar var. Burada aç, susuz, fakirlik içinde hatta ahlaki sıkıntı içinde yaşamaktansa değil mi?
Evet kesinlikle. Coğrafya kaderde diyorlar ya hocam.
Çok yanlış.
Aslında yani boyun eğdiğin zaman kader, irade ortaya koyduğun zaman değil.
Aynen.
Değil mi?
Aynen
yani hocam. Sen kader diyorsun, razı oluyorsun. Halbuki Allah sana o kaderi yazmamış çünkü senin seyahat hakkın, taşınma hakkın da var. Başka yerde yaşama hakkın da var yani.
Hocam hele bu İslam yani devletlerinin güçlü olduğu zamanlarda. Hocam Endülüs'ten birisi kalkıyor, gidiyor işte Tunus, Fas, Mısır, Suudi Arabistan, bugünkü Hicaz yani toprakları.
Evet.
Oradan Şam bölgesi, oradan hocam İstanbul'a gelip yaşayabiliyordu hocam. Çok ilginç. Yani ilim öğrenmek için. Geçen onu gerçi görmüştük. Şimdi hocam burada çok güzel bir söz var. Bunu zaman zaman gündeme getiriyorum hocam. Bu ne kadar getirsek çok azdır. Süfyan-ı Sevri'yi sırtında bir torba ile gördüler. Ona nereye gidiyorsun diye sordular. O da cevap olarak falan köyde yiyeceği daha ucuz veriyorlar dedi. Onlar da siz bunu caiz görüyor musunuz dediler. Süfyan-ı Sevri şu cevabı verdi. Geçimin kolay olduğu yere gidiniz. Orada da din daha sağlam ve kalp daha rahat olur. Şimdi hocam İstanbul'da yaşıyorsunuz. Dünya kadar kira yetti yetmedi.
Evet.
Trafik o biçim. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Ve hocam siz burada yaşamak zorunda değilsiniz. Köyünüz var yakında bir yerde, bir ilçede. Tarlanız var, efendim köy eviniz var.
Evet.
Yani hocam değmez ya bu kadar İstanbul'da sıkıntı çekmeye.
Ve kesinlikle. Benim yazarlarımız vardı hocam yayın evinde çalışan. Bunlar özel sektörde çalışıyordu. Devlet imkan verdi onlara. Özel sektörde belirli bir süre öğretmenlik yapanlara devlete geçiş hakkı verdi. Önce gitmek istemediler. Niye? Çünkü İstanbul'a alışmışlar ya.
Hmm.
Şimdi gittikleri yerler neler? Gittikleri yerler mesela diyelim ki Erzurum'un Horasan ilçesi.
Hmm.
Ya da diyelim ki Gümüşhane'nin Torul ilçesi. Hmm. Yani o çok küçük bir yer. Yani İstanbul'da bir mahalle onlar yani. Önce şey gittiler hocam. Son derece gönülleri kırık olarak gitti. Hayal kırıklığıyla gittiler. Yarı dönem oldu hocam. Ara tatilde geldiler. Bir şeyi fark ettim. Yüzleri hocam kanlı canlı hale gelmiş. Bir de üstlerinde o şey yok. İstanbul yorgunluğu yok yani.
Hocam 3-4 tane çocuğun varsa, çocuğun oynayabileceği sitenin bahçesi yoksa, gerçekten hocam öğretmen bir kardeşimiz mesela, en azından hocam çocuklar büyüyünceye kadar,
evet,
daha sakin bir ilçe, daha küçük bir yer tercih edebilir. Hani bahçesi olan bir ev kiralayabileceği veya satın alabileceği neyse. Şimdi hocam bizde böyle bir inat bir ısrar var. İlla İstanbul'da yaşayayım. Bodrum katta olsun. İnsanın ayaklarını, evet, göreyim. Tarla, toprak, bahçeyi boş ver. Hiç önemli değil ama çocuklar oynamak istiyor.
Evet. Ya da tersi hocam. Diyelim ki Anadolu'da yaşıyor. Çocuğu İstanbul'da çok iyi bir üniversitede okuyabilecek.
O zaman gelsin buraya.
O da çocuğunu yeteneklerini harcamaması lazım. Özellikle diyelim ki şeyse, emekliyse mesela. Geçenlerde bir emekli arkadaş Rize'nin Çayeli ilçesinden hocam kalktı, Sakarya'ya yerleşti. Niye? Kız torunu orada okuyor. O orada ona şey yapacak.
Ama ne
yani
kadar güzel işte. Çocuğun başında
yapacak
hiç
yani.
Hiç sıkıntı çekmeyecek o evladımız.
Evet.
Gerçekten hocam Türk milleti bazen çok sabit kafalı olabiliyor. Özellikle bu göç konusunda.
Hocam o bence şey, tembelliğimizden yani.
O da var değil mi? Biraz?
Tembellik, asıl nedeni o tembellik yani. Bir de hakikaten aslanlar gibi alışkanlıklarımıza acayip derecede bağlıyız. Hocam İmam Şafii'nin bir seyahatle ilgili sözü var.
Buyurun.
Diyor ki akıl sahipleri bir yerde oturup kalınca rahat edemezler. O halde odunu ocağını bırak da dışarılara çık, seyahat et, yolculuk et. Ayrıldığın bazı şeylere karşılık yeni ve güzel şeyler bulacaksın. Yorul. Çünkü hayatın tadı çekilen yorgunluklardadır diyor.
Çok güzel ya.
Suyun yerinde durup kalmasının onu bozduğunu görürsün. Su akarsa güzelleşir, akmazsa güzelliğini kaybeder. Aslan da ininden çıkmazsa aslanlığını kaybeder. Ve ok yayından fırlanmadan da hedefini bulmaz.
Çok dehşet bir şey. Yani seyahat, evet, etmek çok güzel bir şey. İlim için, irfan için, daha güzel bir kişisel gelişim, manevi gelişim için. Hocam evvelden biliyorsunuz dervişler ve sufiler çok gezerlerdi.
Evet.
Şeyh bulmak, yeni tekkeye gidip orada yeni bir şeyler öğrenmek. Hocam biz sanki yeniliğe ve öğrenmeye de kapandık gibi biraz.
Evet yani kesinlikle o konuda öğrenme konusunda gönüllü değiliz. Yenilikte zoraki. Burada bir sebep de hocam bizdeki eğitim sistemi. Belki yüzyıllardır, birkaç yüzyıldır bu böyle yani. Ezbere dayalı bir eğitim modeli uyguluyoruz yani.
Hmm.
Geçenlerde Yalova'da bir okulda seminer verdim. Sonra müdür beyle sohbet ettik. Müdür bey hocam şey, Bulgaristan göçmeni.
Eyvallah.
Bulgaristan göçmeni ve ilkokul, ortaokul orada okumuş hocam. Orada mesela fizik dersi, geometri dersi vesaire kısmen hocam atölyede geçiyor. Mesela atölyede şey yapıyorlar, küp yapıyorlar, küre yapıyorlar, prizma yapıyorlar. Yani geometriyi ve fiziği orada canlandırıyorlar. Mesela bizde hocam bu kaçlı yıllarda biliyor musunuz hocam? Bu 70'li yıllarda.
Bizde
daha yeni yeni bunlar hareketleniyor mesela.
Hocam dün bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Sanat okulu mezunu bir yakını varmış. Çok iyi maaşla çalışıyormuş bir yerde. Sebebi de şuymuş. Son zaman biliyorsunuz bu 28 Şubat sürecinde sanat okulları falan kapatıldı ya.
Evet.
Adam üniversite mezunu ama kaynak yapmasını bilmiyor. Evet. Bu lise mezunu her şeyi biliyor. Ve ara eleman çok kıymetli olduğu için iyi bir maaşla, mühendis maaşıyla çalışıyormuş. Şunu diyeceğim yani, hocam işte gezdiğiniz zaman bunu da görüyorsunuz. Mesela Bulgaristan'da hani biz belki şöyle böyle deriz ama adamlar ne güzel. Her şeyi sahasında yerinde öğreniyorlar.
Hocam gelişmiş ülkelerde şöyle bir kural var. Bu aslında bizim eski geleneğimiz olan bir şeydi. Bilgiyi hayatın içinden sokmak, hayatın içinden de bilgi üretmek. Bilgiyle kitapla hayat hocam şey, iç içe.
Böyle bir güzellik.
He, şimdi bu sayede zaten hocam çok büyük bir şey kazanıyor. Dinamizm kazanıyor yani. Mesela fizik kitapları hocam bizde var ya, yakın zamana kadar şeydi. Karıştırsan fizik kitabını matematik kitabı zannederdi. Halbuki fizik dediğin önce şey değil mi hocam ya? İnsanın kendisi zaten bir fizik bedeni var. Etrafındaki her şey fizik. Yani fiziği buradan hayatın içinden anlatarak soyutlamaya doğru gitmek lazımken bizde soyuttan başlıyor. O zaman ne oluyordu? Kopuyordu. Mesela ben ömrümde hocam ilk biri fizikten almıştım yani.
Tamamen soyut, somut değil.
Ha, evet. Matematiğin de zayıf. Bir de şey demiyorsun, ilişkilendiremiyorsun. Ama mesela üniversite yıllarından sonra hocam en çok meraklı olduğum derslerden birisi şey oldu. Fizik oldu. Astrofizik de dahil olmak, kuantum fiziği de dahil olmak üzere. Niye? Çünkü orada şey, hayatla iç içe olan bir tarafı sunuluyor sana yani.
Yani hocam seyahat sadece büyük seyahat olması gerekmiyor. Bazen diyorsunuz okul dışında küçük seyahatler de ilmin ve eğitimin kalitesini artırıyor diyorsunuz.
Evet.
Hocam kısa bir araya girelim. İnşallah evet, devam hocam. Edeceğiz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Demek ki hocam şöyle diyor, geçimin kolay olduğu yere gidiniz. Orada din daha sağlam ve kalp daha rahat olur. Hocam biz şimdi psikoloji tarafına bakarsak, hayatın ucuz olduğu yerde insanın psikolojisi daha rahattır. İnsana stres yoktur, kaygı yoktur. Hatta hocam bunu İbn Haldun çok güzel yorumlamış. Soğuk ülke insanı kaygılı olur diyor. Yani kuzeye gittikçe insana daha kaygılıdır. Sebebi şudur. Isınma, barınma, efendim işte kılık, kıyafet hepsi problem. Şimdi kalın ayakkabı lazım, bot lazım, palto lazım. Doğalgaz olmaz, doğalgaz olmadan yaşayamayız. Ama sıcak ülkelerde, hocam benim başıma geldi. 2005 Taç'a gitmiştim. Baktım Mina'da çok kalabalık, gitmek gelmek çok zor. Ufak bir çadır aldım. Hava çok sıcak. Orada ihramla dahi üşümüyorsunuz. İhram, yarışa çıplak haldesiniz. Ayağınıza bir terlik, bir ihram, bir çadır. Hesap ettim hocam, çok basit bir meblağ ile hayatta kalabiliyorsunuz. Şimdi aynı dönemde mesela atıyorum İskandinav ülkesinde yaşasak değil mi? Bir kere evet. Bir kesin çatı lazım evin üstüne yani. O yüzden şunu diyor Süfyan'ın Sevri, yani psikolojik açıdan da insan nerede rahat ediyorsa orada yaşasın. Yani ve özellikle maddi konularda da kendini gereksiz zahmete sokmasın. Belki Süfyan Sevri zayıf yaşayan bir insandı. Çok gider olan bir insan değildi ama sırf örnek olsun diye böyle yaptı belki hocam. Ne dersiniz?
Evet, yani sonuçta hocam insanın seyahatinde bir de şey var. Kendi alışkanlıkların çemberinden kurtulmak var yani.
Evet, yeni şeyler öğrenmek var. Eski alışkanlıklarımızı terk etmek var.
Şimdi bulunduğumuz yerde mesela insanların bizden beklediği roller var. Onlara aykırı bir rol yaptığında hocam insanlar hemen garipsemeye başlar yani. Ama farklı bir yerde ise o yok. Bir özgürlük kazandırıyor yani insana.
Eyvallah.
O bakımdan yeni ufuklar açılmak için insanın her türlü iç seyahat için de bir dış seyahate ihtiyacı var yani.
Hocam bir de bu astral seyahat falan diyorlar bu bazı ne diyeyim ben size.
Parapsikolojide.
Parapsikolojide kullanıyor. Bu nedir hocam?
Astral seyahat hocam aslında tasavvuftaki tayyi mekana benzetilebilecek bir şey. Fizik bedeninle değil de
ruh bedeniyle.
Ruhsal varlığınla başka bir yerde olabilmek. Yani bu olağan dışı bir hal. Bu aslında sadece ermişlere özgü bir şey değil. Mesela transpersonal psikolojinin önemli isimlerinden Stanislav Grof mesela Çekyalıdır. Amerika'da yaşıyor. Mesela onun da bu tür astral deneyimleri olmuştur yani. Nedir? Diyelim ki Bazen insan hocam böyle çok yoğun haller yaşadığında mesela memleket birdenbire gözünde canlanabilir. Oradaymış gibi her şeyi algılamaya başlayabiliyor. Bu şeye benziyor mesela. Diyelim ki geçmişinizde hocam çok sevinçli ya da çok üzüntülü bir olay yaşamışsınızdır. Böyle bir an oraya gittiğiniz olmaz mı? Aynı üzüntü ya da aynı sevinci tekrar yaşadığınız olmaz
oluyor.
Mı? Bunun gibi hocam bir de insan ruhsal varlığıyla da mekan değişikliği yapabiliyor. Çok özel ve istisnai şeyler olmakla birlikte bunlar.
Biraz hocam hayal gücünü kullanmakla alakalı. Bir de hocam bu metaverse falan denen bir şeyler var biliyor son zamanlarda.
Evet.
Gözlüğü takıyorsunuz. Değişik yerleri geziyorsunuz. Hatta hacca umre edenler de var. Hocam yani hakikaten bizim sufiler çok güzel şeyler söylemişler tarihte.
Evet.
Onlar hocam bir ara modası geçmiş gibi oldu. Ya işte sufiler uçuyor kaçıyor dediler. Hocam bugün uçmak ve kaçmak gerçekten de bir çok pahalı bir hatta şey oldu değil mi? Yeni bir hayat tarzı oldu sanki.
Tabii tabii. Mesela hocam üniversitede okuduğum yıllarda 85'li yıllar 85-90 arası Ankara İlahiyat'ta da çok gidip geliyordum. Ve o zamanlarda da ilahiyat çevrelerinde tasavvuf böyle köylü din algısı gibi, biraz şamanist din algısı gibi falan görülüyordu yani. Ethem Cebecioğlu Hoca, çok sevdiğim ve yüksek sans derslerine de bir miktar misafir olarak kabul etmiştir beni, sağ olsun.
Buradan hocamıza selam olsun.
Evet, selam olsun. Ufkumun açılmasına çok katkısı olmuştu. Mesela tasavvufu anlatırken şey diyordu. Ben diyordu doğrudan tasavvufu anlattığım zaman, tasavvuftaki bu değişik manevi halleri anlattığım zaman öğrenciler şey diyor. Karşı çıkıyor hocam bunlar saçma şeyler.
Hurafe bunlar.
Bunlar hurafe, bunlar insanda böyle yetenekler olamaz falan. Ne yapıyorsun hocam dedim. Şeyleri gösterdi. Parapsikoloji kitaplarını.
Oradan
ben de ilk kez orada parapsikoloji kitabını gördüm. Mesela Scott Rogo'nun Ruh ve Madde Yayınları arasında çıkmış kitabı vardı. Parapsikoloji. Başka da var. Parapsikoloji değişik psikoloji bir anlamda. Yani psikolojinin ilgilenmediği mesela duyular dışı iletişim, telepati, telekinezi vesaire gibi konuları ele alıyor yani.
Hocam bazı tarikatlarda şöyle bir şey var. Uygulama var. Hani belki buna yorum yapmak istersiniz diye söylüyorum. Mesela Allah lafzayı celal ismini zikrederken Kabe'nin önünde oturduğunu düşünmek. Bir anda hocam evet. Mekke'ye gitmiş oluyorsunuz.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sallallahu aleyhi ve sellem getirirken de Ravza'nın önünde kendinizi hissetmek.
Evet.
Resmen kendinizi Ravza içinde. Şöyle bir şey diyorlar hocam. Şuur altı gerçekle yalanı ayırt edemiyor. Gerçekle hayali. Yani hayal ettiğiniz zaman siz orada oluyorsunuz. İstifade açısından. Bir anda Medine'de oluyorsunuz veya bir anda Mekke'de oluyorsunuz.
Evet.
Hatta hocam şöyle bir şey var. Ne dersiniz? Hani bazı Ömer Arif hocam bir tane maden suyu açıyor. Yani kendisi sıcak havada bir yerde yaşayan bir insanken bir anda kendisini Miami adasında bilmem ne palmiye ağaçlarının altında serin bir şekilde hissediyor.
Evet.
Tahmin ediyorum o reklamlarda da mantık bu.
Tabii tabii hocam. Hocam mesela bunun psikolojide bir de spor ve sanat dünyasında kullanılan bir psikolojik çerçevede oturtulmuş yaratıcı imajinasyon deniyor buna.
Creative imagination mı?
Evet. Yani aslında şey Türkçesi şu. Canlı bir hayal kurmak yani. Capcanlı tahayyül etmek yani.
Ya hocam biz gençken böyle ensesi açık bir adam gördük mü? Biz şaplak atardık. Hayal kuranın şeyi de budur derdik cezası. Yani biz de mesela Türk kültürünün hayal kurmak biraz çok şey afaki, lüzumsuz.
Şimdi
görülüyor ama esasında bir faydası da var.
Hocam mesela İmam Gazali insanın 5 tane dış duyusu olduğu gibi 5 tane de iç duyusu vardır diyor. Bunlardan bir tanesi de diyor mütehayyiledir. Mütehayyile var bir de mütefekkire var. Mütefekkire düşünme yetisi, mütehayyile ise tahayyül gücünü, hayal kurma gücü. Mesela diyor kanatlı bir at düşünmek diyor. Gerçekte diyor at var, kanatlı varlıklar da var, kuşlar ama kanatlı at yok. Bunu sen ne yapabilirsin? Sen tahayyül edebilirsin diyor. Mesela hocam teknolojideki gelişmelerin önemli bir kısmı kendi varlığını bu tür tahayyüllere borçludur yani.
Hocam hatırlarsanız bizim çocukluğumuzda yani bundan 40 sene önce böyle uzay filmleri çıkardı.
Evet.
Görüntülü telefonlar, acayip evet. Şeyler vardı.
Mesela Star Trek vardı hocam.
Evet bugün hepsi gerçek oldu onların.
Şey vardı sivri kulaklı Mr. Spock vardı mesela.
Evet.
Bizim kuşak oradan attılar geçenlerde öldü. Evet yani şey bilim kurgu hocam zamanla şeye dönüşüyor.
Hayal gerçek oluyor.
Gerçeğe dönüşüyor niye? Mesela Jules Verne'in hocam ben çocukluğumda okumuştum. deniz altında 20 bin fersah.
Ben de okudum, çok ilginçtir o.
Evet. Mesela bir de aya yolculuğu vardı hocam. Yani bütün bunlar bir şeyle başlıyor, hayalle. Sanat ve spor dünyasında kullanılan hocam tahayyül, bir hayal kurmak ile hocam hayalde canlandırmayı birbirinden biraz ayırmak lazım.
Gözümü de canlandırmak.
Şöyle gözünü canlandırıyor, sadece öyle diyor hocam. Duygu durumu olarak da o moda giriyor. Mesela bir sporcu hocam, bir sporcu diyelim ki şey yapıyor. Uzun atlama, yüksek atlama yapıyor, sırıklı atlama yapıyor. Bunu mesela zihninde hocam bir şeyini yapıyor bunun.
Ne diyelim, hayalini kuruyor.
Simülasyon mesela. Simülasyonunu evet. Yapıyor yani. Şimdi mesela şu anda hocam uçak pilotları mesela önce simülasyon uçaklarda uçuyorlar. Yani gerçekte uçmuyorlar yerde. Niye? Çünkü hocam uçak uçurmanın maliyeti çok yüksek ve tekerlekler çok kısa zamanda zaten pert oluyor.
Şu var hocam ya, uçurduk da inemezsek ne olacak?
Ha, o da var. Mesela araba şu anda sürücülerin hocam pek çok sürücü kursunun şeyi var. Simülatörleri var. Hmm. Oraya arabaya giriyorlar. Orada araba kullanıyor mesela. Reflekslerini orada geliştiriyor. Hmm. Şimdi sanatçı diyelim ki sahneye çıkacak. Nasıl bir konuşma yapacak? Şimdi ben özellikle şey kendi adıma ben de yapıyorum. Diyelim ki hocam şey çok kısa konuşmalarım var bazı. 19 dakika mesela. Şeyde 19 dakika konuşacaktım. Kabataş Erkek Lisesi'nde. Konumuz da şeyde narsizm, melankoli ve aşkın kimyasıydı. Şimdi orada bir miktar mitolojiye, bir miktar matematiğe, fiziğe de giriyor. Oradan tasavvufa bağlayarak bitiriyorduk yani olayı.
19 dakika bayağı iyisiniz hocam.
Şimdi çünkü süre çok dardı orada. Bir de şu, benim zaten ideal seminerim aslında 19 dakika hocam. 29 dakika veriyorum seminerlerimin çoğunu. Hı. Ama idealim 19 yapmak. Mesela dünyadaki hocam en ünlü konuşmalar TED'de yapılıyor. Hı. TED konuşmaları dinleyicilerimiz izleyebilir. Türkçe altyazılı olanları da var. Dünyanın en cins beyinleri geliyor hocam. Bir alanda adam diyelim ki çok istisnai bir tezi var, öğretisi var hocam. Orada anlatıyor. 15-20 dakikada anlatıyor. Böyle bizim gibi uzun uzun anlatmıyor yani.
Çok ilginç.
Evet. Şimdi mesela orada şunu yapman gerekiyor işte hocam. Mesela ben baktım ki 19 dakikam var. 11 nokta anlatmam gerekiyor ben. 11 noktanın her birini anlattım, süresini tuttum, ne kadar zamanda anlatıyorum. Artı hangi duygu durumunu verebiliyor muyum, yansıtabiliyor muyum? Şimdi hocam o duygu durumunu yansıtamadın mı anlamlı olmuyor. Onu işte şeyde canlandırıyorsun.
Hocam buraya şuradan geldik, yani metaverse dedik. Evet. Sufilerin tayı zaman, tayı mekan. Yani hocam siz zamanda yolculuk yapıp sanki o hali yaşamış, yaşamanın önemi olduğunu söylüyorsun.
Tabii.
Gerçekten hocam kaliteli öğretmenler sizin duygu durumunuzu değiştirip sizi o hale sokabiliyor.
Evet. Tasavvuftaki hocam mesela yaratıcı imajinasyon dediğinizdir hocam. Mesela bizdeki tefekkür mevt.
Aynen.
Mesela bir rabıta-i şerif.
Şeyh tamam Efendi ile beraber bulunduğumuz
hayal. Bu ise bir yaratıcı imajinasyondur yani. Ama sadece bunlar değil yani. Bunların dışında da insanların yani tahayyül gücünü kullanarak şey edebilirler. Mesela öğrencilerin hocam, öğrencilere bunu kullandığınız zaman, öğrettiğiniz zaman üniversite sınavındaki duygu durumu kontrolü yüksek oluyor. Mesela bu çok önemli bir şey. Öbür türlü ne oluyor? Öbür türlü hocam o duygu durumunu yaşamadığı için onu kontrol etmekte zorlanıyor. Mesela çok özür, öğrenci çişini tutamıyor mesela. Ya da eli ayağı titriyor. Harfler gözünün önünde dans ediyor. Tasavvuf o anlamda insana sadece kalbini değil hocam, aklına mukayyet olmayı da sağlıyor. Yani mesela normalde hocam günümüz insanı böyle inanılmaz derecede iç sesini dinler. İç sesini aşırı dinlediği için kafası karman çorman olur. Çünkü içinde bir tane ses yok. Birbirine karşıt sesler var yani.
Hocam biz buna defek havatır diyoruz. Havatırı defek.
Mesela evet.
Yani aklımıza gelen, hocam ben geçen kontrol ettim. Günlük 6000 düşünce geliyormuş beynimize. Ve hocam o 6000 düşünce her birisi enerjimizi harcıyor. Bizi alıp başka yerlere götürüyor. Hocam sufiler diyor ki aklına, sen kendi kendine lüzumsuz yere gideceğine ben seni kullanarak, hayal ederek
evet,
seyahat edeceğim. Ben şimdi Medine'ye gitmek istiyorum. Medine'deyim. Biraz sonra belki hocam bir öğretmeniniz Toronto'da yaşıyor. Oraya gideceksiniz.
Evet.
Bunu hocam kullanmak gerçekten hocam çok ilginç. Belki metaverse falan denilen hadise de bunun değişik bir veşesi.
Görselleştirilmiş yani. Evet. Bir versiyon oluyor. Hocam Oğuz Atay ünlü bir yazarımız, Tutunamayanlar diye çok meşhur bir kitabı vardır. Şimdi orada hocam bu olayın şöyle bir tasvirini yapıyor. kafamda diyor kurulu bir makine vardı. Bu makine durmadan, ara vermeden düşünceler, izlenimler sıralıyordu. Hı hı. Bu makinenin idaresi benim elimde olsaydı, yalnız istediğim şeyleri istediğim sırada da düşünebilseydim diyor, neler başarmış olacaktım. Ama kafamda bir sürü süprüntü düşünce olmasaydı, bazen benim bile beğendiğim düşüncelerle dolu olsaydı beynim, keşke. Kaybediyorum. Düzensizlik ve duruma hakim olamamak yüzünden kaybediyorum. Yani aklıma, kafama mukayyet olamadığım için diyor. Şimdi mesela işte tasavvuftaki hocam tefekkür, muhasebe, murakabe vesaire. Tabii başka şeylerle birlikte insanın beynini de kontrol etmesini, kontrol altına almasını sağlıyor. Konsantrasyonunu kolaylaştırıyor.
Hocam bu konsantrasyonla alakalı pek çok kitap yazıldı. Şu anda dünyadaki en kıymetli şey konsantrasyon diyorlar.
Evet.
Çünkü dışarıdaki dünya devamlı bizim konsantrasyonumuzu bozuyor.
Kesinlikle.
Yani bir şey yazıyorsunuz, oradan bir haber duyuyorsunuz. Cep telefonu bir tıklıyor, mesaj geliyor. Oradan bir televizyondan birisi haber dinliyor, bir film bakıyor birisi. Ya diyorsun iki dakika ben bakayım diyorsun falan derken alıp sizi götürüyor.
Evet.
O yüzden sufilerin gerçekten bu fiziki seyahatle başlamıştık hocam. Bugün konu başka bir tarafa evrildi daha doğrusu. Hani metaverse, başka dünyalara tayı zaman, tayı mekan yapmak bile esasında hocam güzel bir terbiyeyle olursa çok eğitici faydası var.
Evet, sonuçta doğru yolda kullanıldığında hocam bunların katkısı çok fazladır. Yani diyelim ki biz dünyanın her tarafını gezme, mesela Antarktika hocam, yani Güney Kutbu. Yani benim en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesidir. Ama ben oraya nasıl gidebilirim ki? Ama mesela Metaverse'de ne imkanı verir size hocam? Orayı sanki canlı seyrediyorsunuz. Bunların daha basit versiyonları vardı hocam. İngiltere'de bir Giresun'dan hocam bir köy neredeyse olduğu gibi İngiltere'ye taşınmıştı.
İlginç.
Evet. Ne yapmışlar biliyor musunuz hocam? Bundan belki 15 yıl önce yani. Köydeki kabristana hocam canlı yayın kameraları koymuşlar. Tamam mı?
Evet.
Oradan şeye bağlamışlar. İngiltere'ye işte abonelik sistemi var. Millet diyor, kabir ziyareti yapıyordu oradan yani.
Allah Allah, ne kadar
dua ediyordu.
Ne kadar güzel bir şey ya.
Ha, mesela Metaverse'de ne yapıyorsunuz hocam? Olayı artık 3 boyutlu hale getiriyorsunuz yani.
Hocam tasavvuf ve Metaverse'de bir konferans veya sempozyum düzenlesek çok güzel konular ortaya çıkacağını düşünüyorum.
Kesinlikle.
Eyvallah. Hocam bir dördüncüsünü de okuyalım, ondan sonra programı bitireceğiz. Geçimini temin etmek için çıkılan seyahattir. Kendisini ve çoluk çocuğunu kimseye muhtaç etmemek için rızkını kazanabileceği yere bu niyetle gitmek sevaptır. Hocam bir yerde darlık var, iş bulamıyorsunuz. Başka bir yerde de iş çok. Çoluk evet. Çocuk aç, sefil. İnatçı olma diyor. Yani memleketin icabında bırak ve o tarafa git diyor hocam.
Bizim
yani.
Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de özellikle hocam bunu çok yaptı. Gurbetçiler yani. Bütün Avrupa'ya, Amerika'ya, şimdi artık Rusya'ya kadar uzanıyorlar. Hatta bir fıkrası da anlatılır hocam. İşte New York'ta bir sanat etkinliği var. İşte sanatçı sahneye çıkıyor, piyano çalacak. Oturuyor ve piyanoyu kendine çekiyor. Şimdi bu Doğu Karadeniz insanının kendine olan aşırı özgüvenini ifade ediyor
yani
aslında.
Yani sandalyeyi çekip...
Ben merkez benim diyor yani. Piyano değil yani. Yerine
koca piyanoyu sırtlanıp çekiyor kendisine. Evet.
O tabii de veriyor ona yani, bir cesaret de veriyor yani.
Eyvallah. Hocam demek ki o zaman helal olmak şartıyla bu tür seyahatler caizdir. Ama şunu hocam İmam Gazali teşvik etmiyor fazla. Maksadı dünya malını artırmak, övünmek ve süslenmek gibi niyetler olursa o takdirde böyle bir sefer şeytanın yolunda yapılmış bir seyahat olur ve sahibine günah kazandırır. Yani riyakarlık için, övünmek için, gururlanmak için hocam bu tür şeyi teşvik etmiyor İmam Gazali Hazretleri.
Evet, çünkü onlar sahici değil. Sonuçta sana bir şey kalmıyor. Hava atıyorsun da atıyorsun yani. Sende bir hava kalmıyor ki yani.
At üstünde atmak değil mi hocam?
Ha yani.
O zaman hocam seyahatlerimiz hava atmak için olmasın.
Evet.
Hayırlı ilim kazanmak, hayırlı bir nafaka kazanmak olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah.
Gönlünüze,
hocam.
Dilinize sağlık. İnşallah hocam önümüze kadar devam edeceğiz bu konulara. Yine
İnşallah.
Yorumlarınızı açığız her türlü yoruma. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.